أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين آمين Zülkarneyn kıssasını anlatıyorduk. Bununla ilgili ayetleri okumaya devam ediyoruz inşallah bu derste de. Son olarak kardeşler demiştik ki Zülkarneyn Aleyhisselam'ın 3. cihat seferinde karşılaştığı kavim, onun 3 cihat seferinden bahsediliyor değil mi Kur'an-ı Kerim'de? 1. ve 2. seferini 2 ders önce anlatmıştık. En son derste de 3. seferini konu eden ayetleri okumuştuk. İşte bu 3. seferinde karşılaştığı kavim nasıl bir kavimdi? Yecüc ve Mecüc ismindeki kavimlerin, kabilelerin civarlarında, yakınlarında bulunan bir kavimdi. Onların komşusu sayılan bir kavimdi ve bu Yecüc Mecüc kabilesinin saldırısına, zulmüne, ifsadına maruz kalan bir kavimdi. Ve Allah Azze ve Celle bu kavmin bir sıfatını da bize bildiriyordu değil mi? O sıfatından biz bu kavmin nasıl bir kavimde olduğunu anlıyorduk, bir özelliğini. Anlayışları çok zayıf, akılları böyle kıt, zekaları geri, böyle cahil olan, geri kalmış bir kavimdi. Kendileriyle böyle anlaşmalı, iletişim kurmanın çok zor olduğu bir kavimdi kardeşler. İşte bu kavim, demişlerdi ki en son bu ifadeyi okuyup dersimizi bitirmiştik. Dediler ki, ey Zülkarneyn dediler, فَهَلْ نَجَعَلُوا لَكَ خَرْجًا Biz senin için bir ücret kılsak, aramızda şöyle mallarımızdan toplayıp senin için çıkardığımız bir ücret versek, harcan diyor, bir vergi gibi, bir haraç gibi, sana bunu aramızdan çıkardığımız malı versek de bunun karşılığında ne yapsan sen de عَلَى اَنْ تَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ Bizimle onlar arasında, Yecüc Mecüc kavmi arasında sedde bir set yapsan, bir duvar yapsan diye böyle söylemişlerdi. Bu set de nereye yapılacak tabii? Zülkarneyn Aleyhisselam nereye geldi diyordu Allah Azze ve Celle. Beyne sebde aynen. İki dağın arasına gelmişti. Bu iki dağın arasına bina edilecekti kardeşler. Bu iki dağda dedik böyle karşılıklı, birbirine tam karşılıklı, büyük, yüksek dağlardı ve bu dağların arasında kardeşler bir aralık vardı, bir açıklık, bir yol vardı işte. Yecüc Mecüc ne yapıyordu? O iki dağın arasındaki aralıktan gelir, bu kavmin bulunduğu bölgeye geliyordu ve orada büyük bir fesat yapıyordu kardeşler. Fesatlarını anlatmıştık. İşte diyorlardı ki yani bu iki dağın arasında bir set yapsan da bizi şu Yecüc Mecüc denilen kavmin zulmünden, şerrinden kurtarsan bir daha buradan çıkıp gelemeseler diye ondan yardım istiyorlar kardeşler. Şimdi demek ki buradan anlıyoruz onların bu setti yapabilecek malları var. Bak bu malları çıkartabiliriz diyor değil mi? Sana mal toplasak da set yapsan diyor. Demek ki setti yapabilecek malları varmış. Peki malları olmasına rağmen niye set yapamadılar kardeşler? Kendileri Zülkarneyn'den önce. Bak bu set teklifini de kim yapıyor? Yine bu kavim yapıyor. Zülkarneyn Aleyhisselam demiyor ben set yapayım demiyor. Onlar set fikrini öne sürüyorlar değil mi? Anlaşılan iki sebep var kardeşler. Birincisi bu setli yapmada tecrübeleri yok, bilgileri yok. Ondan dolayı olabilir. Ve hatta var setli yapabilirler ama Yecüc Mecüc onlara imkan tanımaz. Onlara set yaparken imkan tanımaz. O yüzden çok büyük bir kuvvete ihtiyaç var ki Yecüc Mecüc buna engel olmaya çalışsa bile onları def edebilsin. O yüzden Zülkarneyn Aleyhisselam gibi birisini görünce dediler ki sana malımızı verelim de şu setli yap onlarla aramızda bir engel koy da bize artık zarar veremesinler. Bunu söylüyorlar Zülkarneyn Aleyhisselam'a. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zülkarneyn Aleyhisselam buna karşılık bu kavme diyor ki Kale Mâ mekkennî fîhî rabbî Rabbimin bana vermiş olduğu güç, kuvvet, imkan, geniş imkan, iktidar değil mi? Yeryüzü hakimiyeti, mal, ordu hepsi gider. Rabbimin bana verdiği bu şeyler hayrun daha hayırlıdır. Yani sizin bana vereceğiniz ücret olarak, mal olarak vereceğiniz şeyden daha hayırlıdır. Benim sizin malınıza ihtiyacım yok. Rabbim bana verdiği şeyler daha hayırlıdır. diye böyle karşılık veriyor. Bakın burada da Zülkarneyn aleyhisselam sahip olduğu bu nimetlerin Rabbinden geldiğini itiraf ediyor değil mi kardeşler? Bunları bana kim verdi? Rabbim verdi. Bu sahip olduğu nimetler Allah Azze ve Celle'ye ait. Sahip olduğu bütün nimetleri kendisine değil de kime nispet ediyor? Allah Azze ve Celle'ye nispet ediyor. Allah Azze ve Celle böyle dilemiş de bana bunları vermiş. Yani benimle alakası olan bir şey yok. Allah benim üzerimden bu nimetlerle başkalarını da faydalandırıyor. Dileseydi bunların hiçbirini bana da vermezdi diye bunu itiraf ediyor. Bu şekilde Rabbine şükrediyor. Şükretmenin bir çeşidi de buydu değil mi? Geçmiş derslerimizde bahsetmiştik. Yani görüyoruz ki Zülkarneyn aleyhisselam bu sahip olduğu şeyler onu ne yapmamış kardeşler? Asla kibre, gurura, böyle kendini beğenmeye, şımarmaya sevk etmemiş değil mi? Normalde bak bu özellikler kişiyi Allah korusun bu hastalıklara sevk eder ama Zülkarneyn aleyhisselam böyle çok güzel bir Müslüman. Belki de peygamber yani. İhtilaflı dediğim gibi ama yani genelin görüşü peygamber olmadığı. Böyle çok güzel bir haslete de sahip kardeşler. Çok mütevazı yani Allah Azze ve Celle'ye karşı. Rabbim Azze ve Celle bize de bu ahlakı nasip etsin. Kalbimizden bu hastalıkları çıkarsın kardeşlerim. Şimdi buradan bir ders, bir öğüt çıkarıyoruz kardeşler. Şimdi Zülkarneyn aleyhisselam onlara ne diyor? Hani bana malınızdan vermenizi ben talep etmiyorum. Set yap dedi. Yok malınıza vermenizi istemiyorum ben. Ben ücret almadan da ben bu isteğinizi yerine getirebilirim diyor değil mi? Buradan kardeşler şunu anlıyoruz. Eğer zayıf, aciz bir devlet veyahut da bir cemaat, yani hepsini umumi olarak kapsayıcı şekilde söylüyorum. Zayıf bir devlet, aciz bir cemaat, topluluk, hatta bir şahıs fark etmez. Şahıs da olabilir. Eğer ki bunlar, bu zayıf olanlar, güç sahibi olan, kuvvet, imkan sahibi olan bir devletten veyahut da bir cemaatten, topluluktan ya da bir şahıstan hepsi girer. Eğer yardım isterse bak zayıf olan topluluk güçlü olan Zülkarneyn'den yardım istemedi mi? Değil mi? Eğer bunlar böyle güç imkan sahibi olan kimselerden yardım isterse onun ihtiyacını karşılamasını, sıkıntısını gidermesini isterse zaten o kimse değil mi güçlü olduğu için zaten imkanı olduğu için mala ihtiyacı olmadığı için onlardan ücret almadan, para almadan herhangi bir maddi karşılık beklemeden ne yapması lazım? Yardım etmesi lazım demek değil mi? Buradan bunu anlıyorum. Zülkarneyn aleyhisselam yardım ederim ama vermenize gerek yok dedi. Herhangi bir ücret talep etmeden bu isteklerini yerine getirmesi lazım. Zaten güçlü yani değil mi? Bak Zülkarneyn aleyhisselam onların bu yardım isteğini fırsat bilip de ne yapmadı? Böyle mallarından ücret almadı. Böyle aşgözlülük yapmadı. Aşgözlülük olur değil mi aslında? Ne kadar olgun birisi yani. Zaten benim imkanım yok var. O yüzden böyle zayıf durumda olanların mallarına göz dikmedi. Bu teklifi reddederek dedi ki ben Allah için yapacağım. Sizden hiçbir ücret, dünya ve menfaat beklemiyorum. Allah'ın bana güç verdiği güçle, imkanla ben bu seti yaparım dedi. Biz de kardeşler böyle bir tavır takınmamız gerekiyor. Bizden birisi güçlü olarak görünce bizden bir şey istiyorsa, bizim de öyle bir maddi bir şeye ihtiyacımız da yoksa Allah'ımız ve Allah için ona yardımda bulunmamız gerektiğini bu kıssadan da Allah Azze ve Celle bize bir ders, bir öğüt olarak işaret ediyor. Ama kardeşler, tamam güçlü olan taraf bunu yapacak ama zayıf olan tarafın da, bak şimdi burada da ayetten bunu çıkarıyoruz. Zayıf olan tarafın da bu kendisine yapılan iyilik karşısında da bir şeyler yapması lazım ama. Şimdi bir istekte bulunuyor. Bu isteğinin yerine gelmesi için, ihtiyacının karşılanması için onun da çalışması lazım. Onun da uğraşması, bir şeyler ortaya koyması lazım kardeşler. Nitekim bakın Zülkarneyn aleyhisselam ne diyor sonra devamında? Yani Rabbim bana verdiği şeyler dahildir dedikten sonra tamam istemiyorum malınızı ama öyle de boş bırakmıyor. Fe'inuni bi kuvvetin bana kuvvetle de yardım edin ama. Fe'inuni bi kuvvetin bana kuvvetle yardım edin ki ec'al beynekum ve beynehum radme sizinle Yecüc Mecüc arasında bir radm, set, güçlü, sağlam bir set yapayım. Tamam ben ücret istemiyorum ama ben sizden sadece kuvvetle yardım etmek istiyorum. Yani el yardımıyla, bilek yardımıyla, beden gücüyle, işte bu seti güzel yapabilecek, bu işten anlayabilecek adamlarınızla, işte alet edevatlarınız varsa yanınızda onları getirerek bu setin yapımızı için, bunlarla, bu güçle, beden gücüyle, etrafınızdaki mallarla bana yardım edin ama. Öyle siz de boş durmayın, tembelli yetmeyin. Evet ben kendi ordumla, değil mi? Zülkarneyn aleyhisselam kendi adamlarıyla bu işi yapabilir. Bu gücü yapabilir ama Sizin de ne yapmanız lazım? Bir gayret sarf etmeniz, ortaya amel koymanız lazım. Çünkü bu set kimin faydasına olacak? Siz faydalanacaksınız, öyle değil mi? Yani o yüzden birileri, yardım istenen kişileri işin ceremesini, cefasını çekecek. Başkaları da oturacak, sefa sürecek. Böyle bir şey yok kardeşler. Burada Zülkarneyn Aleyhisselam onlara bunu ifade etmek istiyor. Siz de taşın altına elinizi koymanız lazım. Setin yapılması için size gayret sarf etmeniz lazım ki, değil mi? Amelin kıymetini de değerini de anlasınlar, değil mi kardeşler? Tamam, senin istediğin bir şey var, bir iş yapılacak. Eğer sen değil de başkası yaparsa sen o yapılan işin amelini, kıymetini, değerini anlamazsın, fark etme. Ama sen de bir iş, bir çaba ortaya koyarsan o yapılan işin kıymetini, değerini anlarsın. Ona daha değer verirsin. Onun zayi olmaması için dikkatli olursun, özen gösterirsin, değil mi? Sen de bunun değerini anla ki. O yüzden anlaman için siz de bir şeyler sarf etmeniz gerekiyor. O yüzden kardeşler, biz birisi Allah için yardım ediyorsa, bir ihtiyacımız gerekiyorsa, biz faydalanacaksak, o zaman böyle tembellik gösterip de böyle orada seyirci kalmak yanlış bir şeydir. İçin ucundan tutmamak yanlış bir harekettir kardeşler. Bunu da buradan anlıyoruz. Bakın, yani Zülkarneyn Aleyhisselam'ın bu sözünden, onlardan, bu isteğinden de bu kavmin yani akıllarının zayıf olduğunu da anlıyoruz aslında. Değil mi? Siz sadece bana kuvvetle yardım edin dedi bak. Buradan bile o kavmin yani aklının bir kıtlık olduğunu anlıyorsun. Çünkü bu kavim, değil mi? Demek ki istişareye ehil, yani seddin yapımında böyle akıl fikir verecek istişareye ehil kimseler değil. Böyle olsaydı başka taleplerde bulunurdu, değil mi? Sadece bana beden gücü katkıda bulunun yeter yani. Diğer konular benim ordumun, askerlerimin işi, biz biliyoruz. Siz sadece bedeninize yardım edin diye söylüyor ve şimdi göreceğiz, emrediyor. Şunu yap, bunu getirin, şunu yapın diye, şunu koyun diye sadece emrediyor. Yani amele yani sadece. Bu ifadenle bunu anlıyoruz. Az önce zaten söylediğimiz cümleden de anlamıyor muyduk? Zülkarneyn Aleyhisselam ne diyor? Sana para verelim de bize set yap. Geçmişlerde söylemiştik değil mi? Yani Zülkarneyn Aleyhisselam'a bu söylenir mi? Koca kral yani. Son derece güçlü, maddi anlamda bir krala sana para verelim de sen bize set yap. Onun paraya ihtiyacı yok ki zaten, değil mi? Tam bir cihangir yani. Dünya hakimiyeti elinde bulunan adam yani. Sana para verelim demesi onların gerçekten akıllarının, anlayışlarının zayıf olduğunu, cahil bir topluluk olduğunu da gösteriyor. Geçmişlerde zaten o ayeti okumuştuk. Burada da bunu anlıyoruz yine. Bakın, dikkat edin. Ne dedi şimdi onlar? Sana para verelim de bizimle onlar arasında set yap dediler. Değil mi? Bak, set daha dedi. Set. Sonra Zülkarneyn Aleyhisselam ne dedi? Bana yardım edin de sizinle onlar arasında radime dedi. Bak, radımı da set diye şey yaptık, tercüme ettik değil mi? Onlar dedi ki set yap, set da. Sonra dedi tamam, siz bana yardım edin de ne yapayım? Sizin arasında radime. Bak, radım kelimesini kullanıyor burada. Set kelimesini kullanmadı. Kur'an ince bir kitap değil mi? Buradan ne anlıyoruz kardeşler, bakın. Demek ki onlar radımla set arasında bir fark olması lazım. İkisine de set diye tercüme ettik ama bir fark var. Radım kardeşler, yine set diye tercüme ettik. Radım kelimesi setten daha büyük ve daha güçlü, daha dayanıklı kardeşler. Yani set, yani kendisiyle bir şeyin önünün kapatıldığı, her şeye set denilir. Ama radım kardeşler, settin de ötesinde başka bir şey. Daha sağlam, daha büyük bir şey. Yani buradan ne anlıyoruz? Onlar Zülkarneyn Aleyhisselam'dan bir set istediler. O da dedi ki, size ben daha iyisini yapayım. Sizin daha faydanıza olan bir şey yapayım. Büyük, sağlam bir set olsun yani. Onların bu isteğine daha güzel bir şeyle karşılık veriyor. Anlaşıldı. O zaman demek ki kardeşler, buradan da yine şunu anlıyoruz ki, bir kardeşimize yardım edeceksek, onun bir ihtiyacını gidereceksek, bunu en güzel bir şekilde, ona en faydalı, en sağlam bir şekilde yapmaya çalışalım kardeşler. Böyle üstün körü bir şekilde, böyle gelişi güzel bir şekilde, böyle özen göstermeden, önem göstermeden değil, en güzel bir şekilde yapmaya çalışalım. Zaten kişi değil mi? En güzel bir şekilde o kardeşine yardım eder, ihtiyacını giderirse bu kimse bu şeyi onun samimiyetini gösterir, ikhlasını gösterir değil mi? Ama öbür türlü üstün körü yaparsa böyle sıkılarak yaptığı için, o yüzden niyetine göre ecri de daha az olacaktır. Bak, burada da Zülkarneyn Aleyhisselam'ın bak Allah için yardım ederken en güzel şekilde yardım etme vasfını da görüyoruz yani. Onlar set istiyorlar ama daha güzelini yapayım, radım yapayım size yani. Şimdi böyle konuşmalar oluyor. Şimdi kardeşler, Zülkarneyn Aleyhisselam beraberindeki bu set yapımı için tecrübe ehli olan, mühendis olan, mimar olan kimselerle İstişare sonucu haritayı çiziyor. planı, projeyi hazırlıyor. Yapılacak işleri artık kişine göre, kişinin durumuna, gücüne, uzmanlık alanına göre dağıtıyor. Ve sonra ya Allah, bismillah, projeyi çizdikten sonra bu Yecüc Mecüc Seddi'ni yapmaya başlıyor kardeşler. Şimdi bakalım nasıl yapmış. Diyor ki, Zülkarneyn Esrem dedi ki, اَتُونِ زُبَرَ الْحَد۪يدِ Bana زُبَرَ الْحَد۪يدِ demir parçaları getirin. Demir parçaları getirin. Şimdi bu set taşla yapılacak değil mi? Elbette ki. Taş da bu işin içinde var. Yani müfessirler diyor ki yani setin kendisiyle bina edileceği taş miktarında bana demir kütleleri getirin. O demir kütleler nasıl olsun? Taşın miktarında, hacminde böyle büyük demir kütleleri bana getirin diye emrediyor o kavme. Onlar da kardeşler böyle bir sürü demir kütleleri getiriyorlar. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın önüne koyuyorlar. Tabii sadece demirle yapılmayacağı için ayette bu bahsedilmiyor ama ne de koydular tabii ki. Taş da koydular, kayalar da koydular, toprak koydular vesaire. Setin yapımı için gerekli olan diğer, değil mi? Diğer başka şeyler de tabii ki vardı yani. Setin yapımında sadece demir ve birazdan söyleyecek bakır yoktu. Taş, toprak vesaire de vardı ama özellikle kardeşler ayette demirin zikredilmesi, birazdan da ne zikredilecek? Bakır. Bu iki şeyin zikredilmesi çünkü setin ana parçaları olduğu için. Yani bu set neyden yapılan bir set? Demir ve bakırdan yapılan bir set. Özelliği bu yani. Yoksa zaten her bina taş, toprakla, kayayla yazan yapılıyor yani. Evet. Bunları getirirler kardeşler ve bu iki dağın arasındaki o boşluğa, o Yecüc Mecüc'ün içerisinden girdiği o boşluğa bina etmeye başladılar. Ya Allah. Bina diyorlar. O bina böyle yükseldi o iki dağın arasında. Yükseldi, yükseldi. Ta ki o iki dağın ta zirvesine kadar ulaştı kardeşler. Diyor ki Allah'ın ayette. Hatta izâ sâvâ. Bak sâvâ. Musavi olduğu zaman. Ne demek musavi? Eşitlenmek. Heh. Yani bu set neyle eşitlendi? Beynel sadefeyni. Bak sadef ne demek burada? İki dağ demek. Sadef de tesadüf, sadıf. Yani denk gelen. Yani dedik ya bu iki dağ birbirine karşılık. Denk gelen bir dağmış yani. Sadefeyinden de bunu anlıyoruz. Bu iki tane dağın tam arasına, bu kenarların arasına böyle müsavi, denk gelecek bir şekilde yani o dağların o başlarına tam eşit seviyeye gelip dağla bitişik olacak şekilde ne yaptılar bu setti? Bina ettiler diyor. Ta ki artık ne oldu? Bu set o aradaki boşluğu tamamen kapattı. O dağın arası tamamen doldu. Ta nereye kadar? Dağın en üstüne kadar. Ama dağla tam seviyelendi. Dağın düşün ucu burada, başı burada. Tam onunla seviyelendi ve tamamen ona bitişik olarak o boşluk tamamen dolduruldu, kapatıldı o dağın arası. Kapatıldı mı şimdi? Şimdi sıra nerede? Yani müthiş bir set gerçekten. Çok sağlam. Kale Zülkarneyn dedi ki o yanındaki işte kavme, amelelere büyük bir ateş tutuşturun. O demire karşı büyük bir ateş tutuşturun. Tutuşturdular o demire karşı. Tutuşturdular sonra ne yaptı? Ne dedi? Unfuhu. Ne yapın? Üfleyin. Nefh. Körükleyin yani. O iki dağın arasında bina edilmiş o demirin üzerine o ateşi körüklerle, o fava pompalarıyla böyle ne yapın? Körükleyin ki ne olsun? İyicene böyle ateş tutuşsun böyle. Son derece yansın. Onlar da üfürüyorlar, üfürüyorlar. Hatta ta ki ne oldu diyor Allah Azze ve Celle. İzâ cealehu Zülkarneyn o demiri. O üzerine artık dağın zirvesine kadar çıkmış olan o demiri yaptığı zaman, ne yaptığı zaman o demiri bu şekilde? Ne aran? Ateş yaptığı zaman. O ayette ateş gibi yaptığı zaman da demiyor. He. O demiri böyle körükleye o demir ne oldu diyor? Ateş oldu diyor, ateş. Normalde ateş gibi demek değil mi? Ama ateş oldu bak sır, ne aran gibi kelimesini kullanmıyor. Yani öyle bir hale gelmiş ki üflüyor o demir. Aynı ateşe benzemiş. Yani böyle sıcaklığının şiddeti konusunda ve kırmızılığı konusunda böyle kor ateş, kıpkırmızı bir ateş olmuş. Görsen sanki böyle demir yok, sırf ateş yanıyor yani. O derece böyle onu ısıtmış. Şimdi böyle olunca ne oluyor? O demir parçaları da böyle eriyor değil mi? İçinde eriyor, eriye eriye böyle iyicene birbirine ne oluyor o demir? Yapışıyor değil mi? Birbirine yapışıyor, iyicene giriyor birbirine. Böyle sanki bir kütle gibi oluyor. Normalde parça parça değil mi? Ama sanki böyle bir kütle demir gibi, bir parça gibi bir hale gelmiş oldu ve böylelikle ne oldu? Setteki o taşlar, dedik ya taşları da kullanalım değil mi? O taşların arasındaki bütün boşluklarda ne oldu? Dolmuş oldu değil mi böylelikle? Aka aka, eriye eriye. Bak buradan bir şey de daha çıkarıyoruz. Bak ne diyor? Üfleyin dedi Zulkarneyn. Ta ki Zulkarneyn o demiri ateş yaptığı zaman. Kim yapmış bu demiri ateş? Zulkarneyn. Halbuki bunu yapan Zulkarneyn aleyhisselam mı? Ama yapmayı kime nispet etti burada Allah Azze ve Celle? Zulkarneyn aleyhisselama değil mi? Halbuki o işçiler yaptı bunu. Demiyor, diyor, anlıyoruz ki demek ki yani bir işin eğer patronu varsa, yöneteni varsa, aslı temeli varsa, o her ne kadar da bu işe bilfil el atmasa da yine yapan kimdir? Odur yani. Çünkü asıl yapan odur. Diğerleri nedir? Alet, edevat, araç gereç hükmündedir. O yüzden o her ne kadar da bizzat bunu yapmasa da Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Ona nispet ediyor. O yüzden bir işi kim yapıyorsa, birisini yaptırsa bile o işi, ona yaptıran o olduğu için ne oluyor? Aslında yapan o kimse olmuş oluyor kardeşler. Bu ayette de buna işaret var. Yani ben yapmadım, onlar yaptı diyemezsin yani. E sen yaptırdın, sen yönlendirdin, öyle değil mi? Sonra dedi ki, قَالَ اَتُونِي Şimdi bana ne getirin? Erimiş bakır getirin. Bak bu oldu, bütün bunlar oldu, yandı böyle son derece. Erimiş bakırı getirin ki اُفْرِغَ عَلَيْهِ Bu sıcak, bu yanmış olan, son derece kızgınlaşmış olan bu demirin üzerine kıtra, bu erimiş bakırı dökeyim. Kıtra, erimiş bakır demek. Ama erimiş kurşun anlamı da verenler olmuş. Ama doğru, daha genel bilinen mana erimiş bakır kardeşler. Bunu da döktürüyor ki o set ne olsun, iyicene sağlamlaşsın, iyicene birbirine geçsin diye. Hem de bak bu daha da sağlamlaştır. Niye? Demir bir zaman sonra nedir? Paslanır değil mi? Bakır da koyduğun zaman daha da paslanmaz. Subhanallah. Müthiş bir mimar değil mi? Tam bir mühendismiş yani. Evet. Bak buradan da aynısını anlıyoruz. Yani bana getirin de bu erimiş bakırı üzerine dökeyim. Bak ben dökeyim diyor. Halbuki dökecek olan yine o değil. Döktürecek olan olduğu için yine döken o olmuş oluyor. Burada da bak aynı şeyi anlıyoruz. Ve kardeşler erimiş bakırı da getiriyorlar. Ve bu demirin üzerine döküyorlar. Böylelikle demirle bakır birbirine karışıyor. Böyle ortaya ne çıkıyor kardeşler? Semsert bir dağ. Aynı iki dağ var ama bu da insanın yaptığı böyle bir dağ yani. Ve düz, pürüzsüz bir dağ değil mi kardeşler? Bu dağ düz, pürüzsüz yapmaz mı? Böyle tek bir parça, bir kalıp gibi böyle erimiş bakırla kaplı bir demirden set inşa etti. Yani son derece güçlü kardeşler. Yani delinmesi mümkün değil yani. Yecüc mecüc de olsa. Ve kardeşler normalde değil mi? Şimdi düşünsene bir sürü böyle demir kütleler gelmiş. Sonra o ateşe verilmiş değil mi? Şimdi ateşe verilmiş olan demir kütleleri bir sürü. Hiç onun yanına normalde bir canlı yaklaşabilir mi? Etrafında böyle gezip dolaşabilir mi kardeşler normalde? Ama burada bırak o gezip dolaşmayı, bir de üfürdü diyor. Sonra bakır döktü diyor üzerine değil mi? Normalde onun yanına yaklaşamazsın yani ateşe tutuşturduğun zaman. Doğru mu? Ya demek ki ne anlıyoruz? Yani mümkün olabilir ki ayette bu tabii ki bahsedilmiyor. Yani bu işte üfürülmesi, sonra bir de bakır atılması bu sıcak olan demire. Yani uzaktan aletlerle de olabilir değil mi kardeşler? Yani tıpkı mesela şey gibi. Hani Nemrud'un İbrahim Aleyhisselam'ı içine atmak için yakmış olduğu ateş değil mi? Öyle büyük bir ateş yaktırdı ki kimse o ateşe yaklaşamıyordu. Bu yüzden ne yaptı? Mancınık yaptı. Değil mi? Uzaktan aynen. Mancınıkla onun içine İbrahim Aleyhisselam'ı koyarak atmıştı. Bu da böyle bir şey olabilir. Yani aklınıza böyle bir şey gelirse yani bunu böyle açıklamak gayet mümkün kardeşler. Böyle son derece yani evet. Böyle son derece işte çok güçlü bir set ortaya çıktı. Yani değil mi? Öyle bir set ki öncesinde ne böyle bir set, bir yapı biliniyor? Belki de kardeşler o zamandan bu zamana kadar böyle bir yapı yapılmış mıdır acaba? Allahu alem ya. Var mıdır? Şu anlatılan şekilde. Değil mi? Yani eşi benzeri hiç görülmemiş. Ne öncesinde ne de sonrasında diyebiliriz ki böyle çok sağlam bir set yaparak işte Yecüc Mecüc'ün yolunu Zulkarneyn Aleyhisselam kapatmış olduğu. Şimdi Yecüc Mecüc çıkmak istiyor. Değil mi? Çıkamıyor ama. Çıkmak istediklerini Allah Azze ve Celle belirtiyor. Ama çıkamadılar diyor. Bak şimdi ayete devam edelim. Femesta'u Yecüc Mecüc güç yetiremediler. Aciz kaldılar neyden? En yazharuhu bu settin üstüne çıkıp da o üstünden atlamak. Bunu yapamadılar. Ne bunu yapabildiler? Niye? Çünkü çok yüksek. Çok yüksek. Ve bir de dedik ne? Düz, pürüzsüz değil mi? Çok pürüzsüz olduğu için de yine yapamadılar bunu. Ne çıkamadılar çok yüksek olduğu için ve düz pürüzsüz olduğu için ne de وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبَى ne de o sette bir delik açmaya da güç yetiremediler. O setin altından bir şeyi delip de oradan çıkarız. Bunu da yapamadılar. Çünkü çok sert, sağlam ve enli, kalın olduğunu da anlıyoruz o zaman değil mi? O kadar enli, o kadar kalın ki yani nasıl delip çıkacaksın yani değil mi? Çok sağlam yani. Bayağı bir boşluk açacaksın ki insan girebilsin oradan yani. O zamanki insanlar o zaman Yecüc Mecüc de yani bayağı herhalde iri yalı varlıklar olsa gerek herhalde. Onlar buna güç yetiremediler diyor. Şimdi bakın buradan çok güzel bir nüki var ama Arapça bilenler için aslında. Ama ben yine söyleyeyim. Yani yine anlayabileceğiniz şekilde. Şimdi iki şey söylüyor değil mi burada? Settin üzerine de çıkamadılar. Oradan atlayamadılar. Setti delemediler de diyor değil mi? Hangisi daha zor kardeşler? Settin üstüne çıkıp atlamak mı? Yoksa setti delmek mi? Hangisi daha zor? Delmek daha zor. Kesinlikle. Bakın Allah Teala delmenin daha zor olduğunu bir ifadeyle ifade etti burada. Ya Kur'an gerçekten müthiş bir kitap. Bak. Yukarı çıkamadıkları femestau diye ifade ediyor. Delmeyi de femestata'u. İkisi de güç yetiremediler ama birinde femestâ'u yine de femestata'u. Ta ziyadesi var orada. Subhanallah. Bakın kuraldır kardeşler. Kelimedeki fazlalık bir kelimedeki fazlalık manadaki fazlalığı da ifade eder. Bak femestata'u o te ziyadesinin olduğu istata'u da neyi söyledi? Delemezler dedi değil mi? Ama diğerinde te'yi kullanmadı. Bir kelimedeki fazlalık, manadaki fazlalığı da ifade eder. Dolayısıyla delmek diye daha zor. Görüyor musun? Bak bir harfle Allah Azze ve Celle bunu da ifade etmiş oldu. Böylelikle bu kavim kardeşler Yecüc Mecüc'ün zararından kurtulmuş oldu. Şimdi kıssa burada bitmiyor. Ama kıssayı bitiren ayeti inşallah önümüzdeki derste okuyacağım. O okuyacağım ayetle neyi konu edineceğiz? Tamam Yecüc Mecüc Settin arkasında böyle mahsur kaldı. Peki kıyamete kadar onlar ne yapıyorlar? Nasıl yaşıyorlar? Değil mi? Şimdi o zaman nasıl yani? Tamam set kuruldu da ama peki sonuçta arkaları açık. Doğru mu? Yani başka yerlere de gidebilir. Arkadan bir şekilde dolanabilir. Bir şehir geçip öyle gelebilir falan filan değil mi? Peki nasıl oldu yani? Niye bunlar ortada görünmüyorlar? Gibi mesela. Bu soruların yanıtlarını arayacağımız ve bir de kıyamete yakın bir vakitte çıkacaklarına inanıyoruz. Çıktıktan sonra neler yapacaklar? Bunu konu edinen inşallah bir ders yapacağız. Onda işte son artık gelen ayetle yani. Daha tam kıssa bitmedi. Ama bu derste kardeşler şimdi hem bu derste hem de geçmiş derste okuduğumuz ayetlerden çıkaracağımız bir iki dersi size paylaşmak istiyorum. Birinci kardeşler, şimdi Yecüc Mecüc diye değil mi? Müfsit bir topluluk var. Bunlar ifsad eden bir kavim diye söylemişlerdi Zülkarneyn Aleyhisselam'a. O topluluğa şikayette bulunan o topluluğa, o aciz, o mustazaf olan kavme bu Yecüc Mecüc saldırıyorlar. Şimdi bak tasavvur edin. Nereden neyi çıkaracağız? Onlara böyle maddi ve manevi zararda bulunuyorlar. Açıklamıştık. Zulmediyorlar. Beldelerinde çok büyük bir fesat, büyük bir bozgunculuk yapıyorlar. Değil mi? Şimdi bu kavim de ne yaptı? Bu durumdan kurtulmak için kendileriyle bu Yecüc Mecüc'ün arasına set çekerek bu ifsadı durdurmak istediler. Değil mi? Ama buna güçleri, imkanları yoktu anlattığımız gibi. Ama bunu yapabilecek güçlü birisini gördüler. Bak mesela şimdi tasavvur edin. Buradan bir ders çıkarıyoruz. Bunu yapabilecek birisini gördüler. Ve onun liderliğinde ona bu konuda yardımcı olarak Yecüc Mecüc'ün bu fesadının önüne geçip kapatmış oldular önlerini değil mi? Şimdi arkadaşlar bakın bu durumu günümüzdeki İslam ümmetinin, ümmeti Muhammed'in bir vakasını indirgeyelim kardeşler. Bugün de değil mi? Müslümanlar küfrün hakimiyeti altında yaşıyorlar değil mi? Küfrün zulmü, baskısı, dayatması, tehdidi altında yaşıyorlar. Fıskın, fucurun, küfrün, fesadın önü tamamen açılmış bir vaziyette. Bunların her türlüsü yayılıyor. Ve Müslümanlar ve çocuklarımız, zürriyetlerimiz, ailemiz doğru yoldan saptırılıyorlar, değil mi? Müslümanın halleri, durumu bu şekilde. İfsad ediliyorlar, bozuluyorlar. İmanları, dinleri, fikriyatları, düşünceleri, kültürleri, değil mi? İslami kültürleri, ahlakları tehdit altında, bunlardan uzaklaştırılıyor. Keza kapitalist bir düzende yaşıyoruz. Bu kapitalist sistemin işleme sebebiyle de Müslümanların maişetleri, geçimleri de sıkıntıda. Değil mi? Böyle bir sıkıntı da yaşıyorlar. Ve hakları yeniliyor. Bu zalim, tağut devletler tarafından hakları yeniliyor. Bak şimdi sureti çizdik. Eğer Müslümanlar da, değil mi, bütün bunlardan kurtulmak istiyorlarsa, aynı Yecüc Mecüc kavminin işte o saldırdığı kavim gibi, onlardan, fesatlarından kurtulmak istiyorlar. Doğru mu? Aynı bak Yecüc Mecüc gibi fesat yapan kimselerle karşı karşıya şu anda Müslümanlar, ümmeti Muhammed. Eğer biz de bu kavim gibi bütün bunlardan ve bunlara sebep olan bu fesat ehli kafirlerden, değil mi? Bunlara sebep olanlar kim? İşte bu yöneticiler, bu kafirler. Bunlardan kurtulmak istiyorsak kardeşler, ya da tamamen kurtulamıyorsak da bile en azından bazı şerlerine, bazı fesatlarına engel olmak istiyorsak ve bundan da acizsek, değil mi? Onlar şimdi bunu istiyorlardı. Bir set çekelim de önlerine çıkamasınlar. Ama bundan da acizsek, aynı o kavim gibi bir şey yapamıyorsak bu noktada, o zaman kardeşler bu kıssadan anlıyoruz ki eğer biz Müslümanlar olarak bu isteklerimizle samimiysek, o zaman yapmamız gereken nedir? Bulunduğumuz bölgede bunları yapabilecek kimselere güç miktarınca, imkan nispetince yardım etmektir kardeşler. Onlar yapamıyordu bu kavim. Bunun önüne geçmek istiyorlardı ama yapamıyorlardı. Ama bunu yapabilecek birisini görünce ona yardım ettiler. Aynı şekilde biz de bulunduğumuz bölgede bunları yapabilecek kimseler varsa onlara güç miktarınca, imkan nispetince yardım etmemiz gerekir kardeşler. Peki nasıl olacak bu da? İki şekilde olur kardeşler. Birisi, bulunduğum bölgedeki bir cemaate katılarak, cemaatle hareket ederek yardım etmek. Bak bu kısada sözülen kavim de ne yaptı? Zülkarneyn Aleyhisselam'ın liderliği altında, değil mi? Onun yönetimine girerek fesada engel oldu. Aynı onun gibi bir cemaate bağlanarak, o cemaatin liderinin emri altına girerek bunu yapmak. Bu birinci şekil kardeşler. Bir cemaate katılmak kardeşler. Bulunduğumuz bölgedeki cemaate bağlanmak şer'i bir vecibedir kardeşler. Bu bir vaciptir. Şöyle, hükmünü şu şekilde açayım. Yani bununla alakalı ayetleri, hadisleri okumayacağım. Eğer kişinin bulunduğu bölgede, bakın, hak üzere olan bir cemaat varsa, yani akideti menheci doğru, Kur'an ve sünnet üzere, bu dinin yayılması için, bu dinin hakim olması için, Kur'an ve sünnet üzerine çalışan, hizmet eden, ehl-i sünnet olan, samimi, ihlaslı ve ehil bir topluluk varsa kardeşler, o zaman bu cemaate bağlanmak, bu cemaatin sayılarını arttırmak lazım kardeşler. Eğer mesela bir kimse, yani bulunduğu cemaatini mesela meşru sebeplerden ötürü terk etmişse ve yine bu vasıflarda başka bir ehl-i sünnet bir cemaat varsa eğer, yine cemaatsiz kalmaması lazım kardeşler. Sen tek başına bu fesada engel olamıyorsun, değil mi? Ama bu fesada engel olacak cemaatler var. Çıktın cemaatten diyelim, bazı meşru sebeplerden ötürü, yine cemaatsiz kalmaman lazım kardeşim. Bulunduğu yerde böyle bir cemaat varken, meşru bir gerekçe olmadığı halde, elle tutulur bir sebep olmadığı halde cemaatten ayrı takılmak, bazılarının yaptığı gibi, ben hiçbir cemaate bağlı değilim, ben ayrı takılıyorum, kafama göre takılıyorum vesaire. Bu şekilde kişinin kendi başına kalması caiz değildir kardeşim. Bu şer'i vecidir, ayetlerde, hadislerde bu geçmekte. Bu birincisi, birinci şekilde bu olur dedik. Dedik ya, yardım edemiyorsun ama bu işi yapabilecek kimselere ne yap? Yardımda bulun. Bu da ya cemaat de olabilir ya da kardeşler mesela haberdar oldu ki işte falanca bir STK mesela, bir dernek, bir cemaat, bir vakıf mesela. Var olan bir münkeri engellemek için, mesela bir fesadın önüne geçebilmek için, işte böyle sosyal medyalarda bazen görüyorsunuz işte LGBT'nin faaliyetlerini durdurmak için işte iklim yasası mı var, işte bunun geçirilme durumu var. İşte buna engel olabilmek için mesela diyor ki şu meydanda işte toplanacağız. Bir organizasyon düzenleyecekler. Biliyorsun ki bak bunlar bir ses yükseltecekler. İşte iktidara, hükümete o ses giderse, eğer bastırılırsa, bu konuda çok ses çıkarsa, o zaman bu münkerin eline geçilebilir. Bir set yapılabilir yani, o münkerle o Müslüman toplumun arasına bir set yapılabilir diye. Böyle bir organizasyon düzenlemişlerse onlar da bu konuda kardeşler fert olarak veya da cemaat olarak yardımda bulunarak işte bu ayetin gereğinde yapabiliriz yani. Yapamıyorsan sen, bak yapanlar var. Bu işin önüne geçebilecek kimseler var. O sedaka vesaire onlar bidat ehli, sapık insanlar da olabilir ama bak bu konuda senin aynı hedefin var. O zaman onlara da bu konuda yardımda bulunmamız gerekir kardeşler. Bir başka son bu kıssadan aldığımız öğüt de ders de bu da öncekiyle şimdikiyle bağlı. Değil mi? Nasıl ki kardeşler Zulkarneyn Aleyhisselam Allah'ın dini yeryüzüne yayıp hakim kılmak için arka arkaya şehirler fethetti ve ta en batıya kadar gitti. Durdu mu orada? Durmadı. Yine şehirler fethede de gitti ta ki en doğuya kadar gitti. Sonra yine durmadı, başka bir bölgeye gitti, Yecüböcü'nün olduğu bölgeye. Ve bir de oradaki halka çok büyük bir yardımda bulundu. Fesadın önüne geçti. Yani Zulkarneyn Aleyhisselam Allah'ın dini için hayatını feda etmiş birisi, doğru mu? Tamamen kendini Allah'ın dine vermiş birisi. O halde kardeşler biz Müslümanlar da içinde bulunduğumuz bölgeye göre, burayı biraz açacağım, içinde bulunduğumuz bölgeye göre Allah'ın dini için artık bulunduğumuz yerin doğusuna, batısına, nasıl ki Zulkarneyn Aleyhisselam gitmişse değil mi? Yani her tarafa bu davayı, Allah'ın bu dinini ulaştırmak için bu davayı yaymak amacıyla elimizden ne geliyorsa, her ne yapabiliyorsak, Zulkarneyn Aleyhisselam'ın elinden bunlar geliyor diyor, çok yapabildi. Bizim de gücümüz neye yetiyorsa bunları ortaya koymamız gerektiğini bu kıssadan anlıyoruz arkadaşlar ders olarak. Dediğimiz gibi tabii bu içinde bulunan bölgeye göre değişir değil mi? Yani Allah'ın dinine yardımın, hizmetin şekli senin içinde bulunduğun bölgeye göre değişir kardeşler. Eğer mesela Türkiye'de olduğu gibi bu bölge bir davet bölgesi ise, bir bölge vardır davet bölgesi, bir de cihat bölgesi vardır. Eğer davet bölgesi ise o halde İslam davetinin toplum arasında yayılması için, hani insanların şirki, küfrü, inkarcılığı değil mi? Türkiye'de bu var. Tam anlamıyla var yani. Bidatları, hurafeleri, haramları, günahları vesaire bunları terk edip yani bunlarla toplum arasında, insanlar arasında setler çekip değil mi? Zulkarneyn Aleyhisselam yaptığı gibi toplumu tevhide yöneltmeleri için, toplumun sünnete yönelmeleri için, bu şekilde şuurlanmaları, bilinçlenmeleri için ne yapmamız lazım kardeşler? Türkiye'deki Müslüman olarak meşru olan her şekilde, yani meşru ne varsa, yani dinin izin verdiği her ne şekil varsa, içinde bulunan zamanın ve mekanın şartlarına, vakasına uygun meşru her yöntemi, her yolu kullanarak kardeşler bu daveti insanlara ulaştırmak, yaymak lazım kardeşler. Allah Azze ve Celle bize bu kıssayı anlatarak bunu işaret etmek istiyor. Bak Zulkarneyn Aleyhisselam durmadı. Allah'ın dini için ne yaptı? Elinden geleni yaptı. Aynı şekilde kardeşler bizler de bu davanın yayılması için herkes gücü nispetince nasıl güç edebiliyorsa aynı Zulkarneyn Aleyhisselam'ın yaptığı gibi Allah'ın rızasını kazanmak için. Bak ücret de istemedi değil mi? Allah orada da bunu ifade etti. Ben davetin yayılması için, Allah'ın hakimiyetinin yeryüzünde sağlanması için ben yapıyorum. Ben ücret, bir dünyalık beklentisi için bunu yapmıyorum ki. Değil mi? Bunu yaparken de sadece Allah rızası için, dünyalık bir menfaat beklemeden gayret sarf etmemiz lazım. Böyle boş durmamamız lazım, tembellik etmemiz lazım. Böyle davet bölgesinde ise kişi bilfiil bu davaya elinden geldiği şekliyle yardımda, katkıda bulunması gerekiyor. Bu eğer davet bölgesi ise kişinin bulunduğu bölge, ama eğer bir Müslüman da mesela Şam toprakları gibi cihat bölgesinde ise o zaman cihat ederek, işte sınırları nöbet tutarak, değil mi? Allah'ın dinini işte başka bölgelere hakim olarak düşmana bir şekilde zarar vererek bu şekilde Müslüman halkla bu kafirler arasına set çekmesi gerekiyor. Tabii kardeşler yani şunu da söyleyelim de bir davet bölgesi bir de cihat bölgesi ayırdık. Yani davet bölgesiyle cihat bölgesi kardeşler asla birbirinden bağımsız olmaması gerekiyor. Yani davet cemaatinin mesela Türkiye'de davet bölgesi, Türkiye'deki davet cemaatlerinin mutlaka cihada, mücahitlere yardımda, katkıda bulunmaları lazım. Bu davet cemaatinin mutlaka ayrılmaz parçası olması lazım kardeşler. Çünkü cihat farz-ı ayn, değil mi? Hele ki bir de yani bizim durumumuzda olduğu gibi eğer bu farz-ı ayn olan cihat bir de o davet bölgesinin yanı başındaysa o zaman bu davet cemaatinin en önceliklerinden birisi olması lazım. Hatta en önceliği olması lazım yani. Senin o Türkiye'de yapmış olduğun davet cihada hizmet etmesi lazım. Yani cihat asıl olması lazım. Senin cihada azam kazanından, cihada malla yardımda bulunman gerekiyor. Niye? Mantık var. Düşün, davet bölgesindesin sen. Yanı başındakiler de cihat bölgesinde. Davet bölgesindeki Müslümanlar değil mi? Allah'ın dininin o bölgeye hakim kılınması için henüz daha kaçıncı merhaledeler? Daha birinci merhaledeler değil mi? Yani küfür son derece sağlamlaşmış orada, yerleşmiş. Sen daha birinci merhaledesin. Ama cihat bölgesindeki Müslümanlar bu merhaleyi aşmışlar. Senin amacın ne? Davetteki amacın zaten herkese davet yayılsın ve Allah'ın dini yeryüzüne hakim olsun, fitne, şirk, küfür hakimiyeti yeryüzüne kalksın. E bunlar davet aşamasını da geçmişler. Cihat aşamasına gelmişler. Adamlar bölge tutuyorlar, bölge yönetiyorlar. Yani Türkiye'deki Müslümanların yani hiç hayal bile ele edemeyeceği bir duruma gelmişler yani. Bölge tutmakla birlikte topraklarını geliştirmek istiyorlar. Yani bir İslam devleti, bir İslam emirliği kurma yoluna girmişler yani. Buna ramak kalmış. Dolayısıyla yani davet bölgesiyle cihat bölgesi asla birbirine ayrılması lazım. Dediğim gibi tam tersi davet cemaatlerinin, cihat cemaatlerine kesinlikle ilk derecede yardımda bulunmaları gerekiyor kardeşler. İşte Zülkarneyn Aleyhisselam, evet dedik, davet bölgesinde olanlar böyle yardım etmesi lazım. Cihat bölgesinde olanlar böyle yardım etmesi lazım dedik. Ama Zülkarneyn Aleyhisselam ölene kadar durmadı değil mi? O yüzden biz de işte şu kadar ben davet yaptım, artık yeter, emekliliğe ayrılalım, şu kadar cihat ettik zaten daha yeter diye böyle bırakmamamız lazım kardeşler. Ölene kadar bu devam etmesi lazım. Dediğim gibi inşallah bir sonraki dersimizde geri kalan ayeti okuyarak Yecüc Mecüc kıyamet alametiyle alakalı dersimiz olacak. Şimdi bu kadar yeter inşallah. Ve ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alemin.